Ayrım 37, Şeytan Seçeneği, Frederick Forsyth, sayfa 386, 17. bölüm, saat 15'ten 21'e kadar. Barry Ferndale ile Adam Monroe'yu taşıyan Sir Nigel'ın özel arabası saat 3'ten birkaç saniye önce Downing Sokağı 10 numaranın önünde durmuştu. Monroe ile Ferndale başbakanın odasına alındılar. Daha önce gelmiş olan Sir Nigel Monroe'yu soğuk karşıladı. "Raporunu başbakana kendin verme isteğin umarım ki zahmete değer Monroe."
"Sanıyorum Sir Nigel."
Gizli haber alma örgütü genel müdürü şaşkın bakışlarla baktı memuruna. Monroe'nun bitkin olduğu ve bülbül işinde epey güç anlar yaşadığı anlaşılıyordu. Ama yine de disiplini çiğnemek için bir neden değildi bu. Özel çalışma odasının kapısı açıldı ve Sir Julian Flannery göründü.
"Lütfen içeri buyurun beyler."
Adam Monroe o güne kadar başbakanla hiç karşılaşmamıştı. İki gündür uyumamış olmasına karşın kadın derdi toplu ve dinlenmiş görünüyordu. Önce Sir Nigel'ın sonra Adam Monroe ile Barry Ferndale'in ellerini sıktı.
"Bay Monroe, hem size hem de Moskova'daki ajanınıza zarar verdiğim için en içten üzüntülerimi belirtmek isterim. Böyle bir şeyi istemezdim. Ancak Başkan Matthews'un sorusuna yanıt bulmak gerçekten uluslararası önemi olan bir durumdu. Bu deyimi gelişi güzel kullanmadığımı da belirtmeliyim."
"Bunu söylediğiniz için size teşekkür ederim efendim."
Başbakan o anda kendileri konuşurlarken Kaptan Thor Larsen'in toplantı için Argil'in arka güvertesine inmek üzere olduğunu ve o gece ÖTS'den bir balık adam ekibinin teröristleri ortadan kaldırma amacıyla Freya'ya baskın düzenlemiş olduklarını anlattı. Monroe'nun yüzü taş kesilmişti. Eğer bu komandolar görevlerini başarırlarsa Berlin'deki iki tutuklu cezaevinde kalacaklar ve benim ajanım da boş yere açığa çıkmış olacak.
Kadın tedirgin görünmeyi bilecek kadar incelik sahibiydi.
"Sizden bir kez daha özür dilerim Bay Monroe. Freya'ya baskın fikri bu sabah erken saatlerde Maxim Rudin'in başkan Matthews'a ultimatum vermesinden 8 saat sonra geliştirildi. Siz bu sırada artık Bülbül ile konuşmuş olmalıydınız. Onu durdurmanız olanaksızdı."
Sir Julian odaya girdi. "Şimdi başlıyor. Bağlantı kuruldu efendim." Başbakan konuklarına oturmalarını söyledi. Odanın bir köşesine kutu biçiminde bir hoparlör konulmuştu. Telleri kapıdan dışarı uzanıyordu.
"Beyler, Argil'deki toplantı başlıyor. Önce dinleyelim. Ondan sonra da Bay Monroe'dan Maxim Rodin'in bu olağanüstü davranışının nedenini öğreniriz."
Thor Larsen helikopter vincinin ucundaki kabloya asılı koltuk üzerindeki 5 millik yolculuğundan başı dönerek güverteye indiğinde kendisini Argil'in kaptanı karşıladı.
"Richard Preston."
Larsen adamı selamladı, el sıkıştılar.
"Hoş geldiniz," dedi Preston.
"Teşekkür ederim.
Aşağı salona iner miydiniz?"
İki kaptan kruvazörün en büyük kamerası olan subaylar toplantı salonuna indiler. Albay Preston Larsen'ı diğerleriyle tanıştırdı.
"Sayın Jan Grayling, Hollanda Başbakanı. Sanırım bugün kendisiyle telefonda konuşmuştunuz.
Federal Almanya Büyükelçisi Sayın Konrad Voss. Fransız Deniz Kuvvetleri'nden Albay de Moulin. Hollanda Deniz Kuvvetleri'nden Albay de Jong. Alman Deniz Kuvvetleri'nden Albay Hasselmann. Ve ABD Deniz Kuvvetleri'nden Albay Manning."
Mike Manning elini uzatıp sakallı Norveçli'nin gözlerinin içine baktı.
"Tanıştığımıza çok sevindim kaptan." Sesi boğazında tıkanmış kalmıştı.
Thor Larsen adamın gözlerine diğerlerinden bir an daha fazla baktı. Albay Preston son olarak da Kraliyet Deniz Komandolarından binbaşı Simon Fallon dedi. Larsen kısa boylu, güçlü yapılı adama baktı. Avucunun içindeki elini hissetti. Demek Swoboda da haklıymış diye düşündü. Preston'ın çağrısı üzerine geniş masanın çevresine oturdular. "Kaptan Larsen, konuşmalarımızın banda alınacağını baştan açıklamak isterim. Ve konuşmalar İngiltere Başbakanı'nın bizi dinleyeceği Whitehall'a doğruca iletilecektir." Lars'ın başı neydi, elinde olmadan bakışları Amerikalı'ya kayıyordu. Diğerleri ilgiyle kendisine bakarlarken Amerikalı denizci gözlerini masadan ayırmıyordu. ''Başlamadan önce size bir şey ikram edebilir miyim?'' diye sordu Preston. ''Bir içki, yiyecek bir şeyler, çay veya kahve?'' ''Yalnızca kahve lütfen, koyu ve şekersiz.'' Albay Preston kapıda bekleyen kamarota işaret etti. ''Hükümetlerimizi ilgilendiren soruları benim sormamla toplantıya başlamayı kararlaştırdık.'' dedi Preston. ''Bay Grayling ve Bay Foss buna izin vermek lütfunda bulundular.'' Benim atladığım bir konuda herkes soru sormakta serbesttir. Kaptan Larsen, dün sabahın erken saatlerinde olup bitenleri anlatmanızı istiyoruz. Yalnızca dün müydü diye düşündü Larsen. Evet, cuma sabahı saat 3. Şimdi de cumartesi günü öğleden sonra 3'ü 5 geçiyordu. Yalnızca 32 saat. Oysa bir hafta gibi gelmişti kendisine. Kısaca Freya'nın gece nöbeti sırasında ele geçirilişini, saldırganların tekneye nasıl sessizce girip tayfaları boya deposuna kilitlediklerini anlattı. ''Demek 7 kişiler'' diye deniz piyadesi binbaşısı sordu. ''Daha çok olmadıklarından emin misiniz?'' ''Eminim. Yalnızca 7 kişi.'' ''Kim olduklarını biliyor musunuz?'' diye sordu Preston. ''Yahudi mi, Arap mı yoksa Kızıltugaylardan mı?'' ''Hiçbiri. Ukraynalılar, Ukrayna milliyetçileri, liderleri kendisine Ukraynaca özgürlük anlamına gelen Svoboda adını takmış. Birbirleriyle Slav dili olduğu anlaşılan bir dilde konuşuyorlar.'' Jan Grayling peki öyleyse Berlin'den iki Rus Yahudisini neden kaçırmak istiyorlar diye patlar gibi sordu. ''Bilmiyorum. Liderleri iki adamın arkadaşı olduğunu söylüyor.'' ''Bir dakika'' diye Büyükelçi Foss söze karıştı. ''Mişkin ile Lazarev'in Yahudi olmaları ve İsrail'e gitmek istemeleri hepimizi şaşırttı. Doğru, ikisi de Ukraynalı. Her ikisi de Lvov kentinden geliyorlar. Hükümetim onların aynı zamanda Ukraynalı partizanlar olacağını hiç düşünmemişti.'' ''Mişkin ile Lazarev'in kurtulmalarıyla Ukrayna davası ne gibi bir kazanç elde edecek?'' diye Preston sordu. ''Bilmiyorum. Svoboda bu konuda hiçbir şey söylemiyor. Bir sorduğumda az daha söyleyecekti ama birden sustu. Bu iki adamın salıverilmesinin Kremlin'e büyük bir darbe indireceğini ve bunun sonunda bir halk ayaklanması başlayabileceğini söyledi. Çevresindeki adamların yüzlerinde bir akıl erdirememe ifadesi okunuyordu. Teknenin içi Svoboda ile Larsen'in nerede bulundukları hakkında birkaç soru daha soruldu. 10 dakika sonra her şey konuşulmuştu. Preston çevresindekilere baktı. Hepsi başlarını salladılar. Preston eğildi. ''Kaptan Larsen, şimdi size açıklama zamanı geldi. Bu gece binbaşı Fallon'un arkadaşları su altından Freya'ya yaklaşıp tankere çıkacaklar. Svoboda ile arkadaşlarını öldürecekler.'' Sözlerinin etkisini görmek için arkasına yaslandı sonra... ''Hayır, bunu yapmayacaklar.'' dedi Thor Larsen. ''Ne dediniz anlamadım. Freya'nın havaya uçurulmasını istemiyorsanız hiçbir sualtı saldırısına kalkışılmayacak. Svoboda beni buraya bunun için gönderdi.'' Kaptan Larsen Svoboda'nın batıya mesajını tek tek sıraladı bundan sonra. Güneş batmadan önce Freya'nın tüm ışık ve ışıldakları yakılacaktı. Öndeki nöbetçi içeri alınacak, güverte pırıl pırıl aydınlatılacaktı. İçeride tüm kapılar kilitlenip sürgülenecekti. Pencereden girmeyi önlemek için kameraların dış kapıları da kilitlenecekti. Svoboda elindeki titreşim patlayıcısıyla 50 kameradan birinde olacaktı. 50 kamerada da ışık yanacak ama perdeleri kapalı tutulacaktı. Köprüde kalacak tek terörist bacadaki nöbetçiyle telsiz bağlantısında bulunacaktı. Diğer 4 kişi ellerinde güçlü el fenerleri olduğu halde Freya'nın kıçında devriye dolaşacaklardı. Birinin tekneye tırmanmaya kalkışması halinde ya da denizde su kabarcıkları görürlerse hemen havaya bir el ateş edeceklerdi. Bacadaki adam da köprüdekini uyaracak, o da durumu telefonda Svoboda'nın bulunduğu kameraya bildirecekti. Bu telefon bütün gece açık tutulacaktı. Svoboda alarm çağrısını duyar duymaz kırmızı düğmeye basacaktı. Sözlerini bitirince bir süre kimse konuşamadı. Namussuz diye söylendi Preston. Tüm gözler bakışlarını Larsen'e dikmiş olan binbaşı Fallon'a çevrilmişti.
Evet binbaşı diye sordu Grayling.
Burundan girmeye çalışabiliriz.
Larsen başını salladı. Köprüdeki nöbetçi ışıldakların altında o an görür sizi. Güvertenin yarısını bile geçemezsiniz.
Motorlarını mı yayınlarız dedi Fallon.
Sobo da bunu da düşündü. Motor bu gece ışıkların altında olacağı kıç güvertesine çekilecek.
Fallon omuzlarını silkti. O zaman açıkça bir saldırıdan başka yapacak bir şey kalmıyor. Sudan ateş ederek çıkarız. Daha çok adamla saldırırız. Kamera kapılarını birer birer parçalarız.
Hiçbir yararı olmaz dedilerse. Svoboda siz daha küpeşteye çıktığınızda haber alıp hepimizi havaya uçurur.
Jan Grayling korkarım ben de Kaptan Larsen gibi düşünüyorum dedi. Hollanda hükümetinin böyle bir intihara razı olacağını sanmıyorum. Batı Alman hükümeti de diye Foss atıldı.
Fallon son bir yol daha denedi. Kaptan Larsen, onunla sürekli olarak baş başa bulunuyorsunuz değil mi? Onu öldürebilir misiniz?
Seve seve ama bana bir silah vermeyi düşünüyorsanız zahmet etmeyin. Dönüşümde çırılçıplak soyup üzerime arayacaklar. Bir silah bulunursa adamlarımdan biri daha kurşuna dizilecek. Ne silah ne de zehir alırım yanıma.
Albay Preston korkarım bu planda suya düştü binbaşı Fallon dedi. Kaba kuvvet seçeneği işe yaramadı.
Masanın başından kalktı.
Beyler, Kaptan Larsen'a başka sorularınız yoksa şu anda başka bir şey yapabileceğimizi sanmıyorum. Şimdi ilgili hükümetlere durumu bildirmek gerek. Kaptan Larsen sabrınız için size teşekkür ederiz. Benim kameramda sizinle konuşmak isteyen biri var.
Bir kamera Thor Larsen'i sessizlik çökmüş olan salondan çıkardı. Mike Manning korkuyla baktı adamın arkasından.
Binbaşı Fallon'un planının suya düşmesi, sabah Washington'dan aldığı emrin yerine getirilme olasılığını bir daha ortaya çıkarmıştı.
Kamerot Larsen'i Preston'ın özel dairesine soktu. Lisa Larsen kenarına iliştiği yataktan doğruldu.
Thor!
Larsen ayağı ile bir tekmede kapattı kapıyı. Kollarını açıp kendisine doğru koşan kadını kucakladı.
Nasılsın bakalım küçük kar faresi?
Downing sokağında başbakanın özel çalışma odasında Argyll'den gelen telsiz yayını kapatılmıştı.
Allah belalarını versin diye Sir Nigel hepsinin düşüncelerini dile getirdi.
Başbakan Monroe'ya döndü. Bay Monroe, şimdi artık sizin getirdiğiniz haberlerin pek akademik olmadığı anlaşıldı. Eğer açıklamalarınız bu çıkmazdan kurtulmamızı sağlarsa çabalarınız boşuna yapılmış olmayacaktır. Kısaca sorayım. Maxim Rudin neden böyle davranıyor?
Bildiğimiz gibi politbüroda üstünlük bir pamuk ipliğine bağlı ve aylardır bu durum böyle devam ediyor.
Amerikalılara verilen silah ödünleri yüzünden dedi Bayan Carpenter. Vishnayev Rudin'i bu konuyla düşürmek istiyor.
Hanımefendi, Yefrem Vishnayev Sovyetler Birliği'nin tek gücü olmak için oyununu oynadı. Artık bundan geri dönemez. Ne yapıp yapıp Rudin'i düşürmek zorunda. Aksi takdirde Dublin Anlaşması'nın imzalanmasından 8 gün sonra Rudin kendisini ortadan kaldırtacak.
Berlin'deki bu iki adam Vishnayev ve politbüro üyelerinin birkaçının daha oylarını almasını sağlayan silahı verebilecek durumdalar.
Nasıl diye Sir Nigel sordu.
Konuşarak, ağızlarını açarak, İsrail'e sağ olarak varıp bir basın toplantısı düzenleyerek, Sovyetler Birliği'ni küçük düşürerek.
Kimsenin adını bile duymadığı bir pilotu öldürerek mi diye başbakan sordu.
Hayır, kaptan pilot Rudenko'nun öldürülmesi gerçekten bir kazaydı. Asıl başarılarını gerekli dünya kamuoyuna duyurabilmek için batıya kaçmaları zorunluydu. Mişkin ile Lazarev geçen Ekim ayının 31'inde Kiev'de bir sokakta KGB'nin başı Yuri Ivanenko'yu öldürdüler.
Sir Nigel Irwin ile Barry Ferndale iğne batmış gibi doğruldular yerlerinde.
Demek olay buymuş
diye Sovyet uzmanı Ferndale mırıldandı.
Ben de onun gözden düşmüş olduğunu sanmıştım.
Öldü dedi Monroe. Politbüro bunu biliyor. Rodin'in fraksiyonundan bir iki kişi katiller kaçıp da Sovyetler Birliği'ni küçük düşürürlerse karşı tarafa geçeceklerini belirttiler.
Bay Ferndale, Rus psikolojisi açısından bu olası mı diye sordu başbakan.
Ferndale hızlı hareketlerle gözlüğünün camlarını parlatmaya başladı. Evet efendim, hem iç hem de dış bakımdan. Yiyecek kıtlığı gibi bunalım dönemlerinde KGB'nin halkta, özellikle Rus kökenli olmayanlarda korku yaratıp onları denetim altında tutması çok önemlidir. Bu korku ortadan kalkar ve o müthiş KGB bir alay konusu olursa Kremlin açısından bunun tepkileri çok ürkütücü olur.
Dış olaylar, özellikle 3. Dünya açısından da Kremlin'in aşılmaz bir kale görünümünde olması, Moskova'nın tutumunda direnmesini ve yolunda ilerlemesini sağlar.
Evet, bu iki adam Maxim Rudin için bir saatli bomba demektir. Freya olayı ile kapsül yakılmıştır, zamanda giderek azalmaktadır.
Peki neden Başbakan Bush'a Rudin'in ultimatumundan söz edilmiyor diye sordu Manro. Kendi ülkesini de etkileyecek olan Dublin Anlaşması'nın Freya'dan önemli olduğunu kavrayacaktır.
Sir Nigel söze karıştı. Rudin'in ultimatum verdiği haberi bile gizli. Arada böyle bir ultimatumun dolaştığı haberi dahi duyulsa, dünya kamuoyu ortada bir pilotun ölümünden daha başka şeyler olduğundan kuşkulanacaktır.
Bayan Carpenter, beyler, bunların tümü çok ilginç ama sorunun çözümlenmesinde yararı yok dedi. Başkan Matthews'un karşısında iki seçenek var. Başbakan Bush'un Mishkin ile Lazarev'i salıvermesine izin verip anlaşmayı yitirmek ya da iki adamın cezaevinde kalmalarını sağlayıp Freya'yı yitirmek ve altı Avrupa ülkesinin nefretini kazanıp tüm dünya tarafından kınanmak.
Şimdiye kadar bir üçüncü seçeneğe başvurdum. Başbakan Golen'den iki adamın Freya'nın serbest bırakılmasından sonra yine Almanya'ya iade edilip cezaevine sokulmalarını istedi. Böylece Maxim Rudin'i tatmin etmeyi umuyordu. Bunda başarılı olabilirdi de olmayabilirdi de. Ama Benjamin Golen bu isteğini reddetti.
Sonra başka bir yol denedik. Freya'ya baskın düzenleyip kurtarmak. Ancak şimdi bu olanaksız. Amerikalıların düşündüğüne emin olduğumuz şeyin dışında korkarım başka bir seçenek kalmadı.
Bu seçenek hangisiymiş diye Manro sordu.
Top ateşine tutup gemiyi havaya uçurmak dedi Sir Nigel Irwin. Elimizde buna ilişkin bir kanıt yok ama Mora'nın topları Freya'ya çevrilmiş durumda.
Aslında üçüncü bir seçenek daha var. Maxim Rudin'i de tatmin edebilir, işe de yarayabilir.
Lütfen açıklayın dedi başbakan.
Manro düşüncesini açıkladı. 5 dakika ancak sürmüştü konuşması, odaya sessizlik çöktü.
Çok iğrenç dedi Bayan Carpenter.
Sayın başbakanım bağışlayın ama ajanımı KGB'nin eline terk etme kararını ben de öyle karşıladım.
Ferndale uyarırcasına baktı Manro'ya. Bayan Carpenter, Sir Nigel'a böyle şeytancasına malzeme var mı bizde diye sordu.
Sir Nigel tırnaklarına bakıyordu. Uzmanlar bölümünün bu tür şeyleri bulabileceğini sanıyorum dedi.
Joan Carpenter derin bir soluk aldı. Tanrı'ya şükürler olsun ki benim almak zorunda olduğum bir karar değil bu. Başkan Matthews'un kararı, ona bunu iletmek gerek. Ancak bu iş yüz yüze konuşmaktan başka bir yolla olmaz. Bay Manro, bu planı uygulamaya hazır mısınız?
Manro Valentina'nın kendisini bekleyen gri pardesülü adamlara doğru yürüdüğünü görür gibi oldu.
Evet,
süre çok kısa. Bu gece Washington'da olmanız gerek Sir Nigel, ne düşünüyorsunuz?
Saat 5'te Boston'a bir Concorde kalkıyor. Başkan istediği takdirde Washington'a inebilir.
Bayan Carpenter saatine baktı. Tam 4'tü.
Haydi hemen yola düşün Bay Manro. Moskova'dan getirdiğiniz haberleri Başkan Matthews'a ben ileteceğim. Meşhum önerinizi ona da anlatırsınız. Eğer sizi böyle habersiz denecek kadar kısa bir sürede kabul ederse tabii.
37. ayrımın sonu. Sayfa 396.